Ayrım 14, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 160. Soruşturmanın sıradaki evrelerini planladılar. Wallander soğuk algınlığının tamamen geçtiğini fark etti. Gücünü, kuvvetini topluyordu. Sabah 9.30 sularında toplantı bitti. Hanson ve Höglund üstlerine düşen görevleri yapmak üzere koridorda gözden kayboldular. Wallander ve Martinson birlikte Falk'ın dairesini inceleyecekti. Wallander ona dün geceki ziyaretini açıklamak ister gibi oldu ama vazgeçti. Kusurlarından biri buydu. Bir vakayı çözerken araştırdığı ve keşfettiği her mecrayı arkadaşlarına tek tek anlatmazdı. Uzun zaman önce bu huyunu bırakamayacağını anlamıştı. Martinson eve girmeleri için anahtarları ayarlarken Wallander, Hanson'un daha önce masaya attığı gazeteyi de odasına gitti. Gazetenin sayfalarını şöyle bir çevirdi. 18 yaşından küçük bir suçluya ölçüsüz şiddet uygulayan bir polis hakkında küçük bir yazı vardı. Wallander'in ismi geçmiyordu ama öfkesi yeniden kabardı. Gazeteyi kenara koymak üzereyken gözü kişisel bir ilana ilişti okumaya başladı. 50 yaşında boşanmış bir kadın gazeteye ilan vermişti. Çocukları da çoktan büyümüş olduğundan kendini yalnız hissediyordu. İlgi alanları için seyahat ve klasik müzik yazmıştı. Wallander kadının nasıl bir görünüşü olabilir diye hayal etmeye çalıştı ama bir yıl önce Westerwick'te yol kenarındaki bir kafede tanıştığı Erika adındaki kadının suratı canlandı sadece. Ara sıra onu düşünürdü, gazeteyi çöp sepetine attı. Ancak Martinson odaya girmeden hemen önce çöpten aldı, ilanın olduğu sayfayı yırtıp çekmecesine koydu. ''Karısı anahtarlarla kapıya gelecek.'' dedi Martinson. ''Yürümek mi istersin, arabayla mı gidelim?'' ''Araba.'' dedi Wallander. ''Ayakkabımın altı delinmiş.'' Martinson komiğine gitmiş gibi baktı ona. ''Emniyet genel müdürü olsa ne derdi buna?'' ''Onun toplum destekli polislik fikirlerini çoktan uygulamaya koyduk.'' dedi Wallander. ''Neden biraz daha genişletip yalın ayak polislik yapmıyoruz?'' Martinson'un arabasına binip emniyetten ayrıldılar. ''Sende ne var ne yok?'' dedi Martinson. ''Bıktım usandım.'' dedi Wallander. ''Tüm bunlara alışır sanıyorsun ama olmuyor. Teşkilatta geçirdiğim yıllar içinde hemen hemen her şeyde itham edildim. Belki de tembellik haricinde. İnsan derisi kalınlaşır sanıyor ama öyle olmuyor. En azından sandığın gibi olmuyor.''
''Dün söylediklerinde ciddi miydin?''
''Ne dedim ki?''
''Seni suçlu bulurlarsa işten ayrılacağını söylemiştin ya.''
''Bilmiyorum. Şu anda bunu düşünecek enerjim olduğunu sanmıyorum.'' Wallander bu konuda daha fazla konuşmak istemiyordu. Martinson da onu rahat bırakması gerektiğini anladı. Appleberg's Caddesi'nde 10 numaranın önüne park ettiler. Bir kadın onları bekliyordu.
''Marianne Falk olmalı.'' dedi Martinson. ''Boşandıktan sonra soyadını değiştirmemiş.''
Martinson arabanın kapısını açarken Wallander ona engel oldu.
''Olayı biliyor mu? Cesedin kaybolduğunu yani.'' ''Ona telefon etmişlerdi.''
İndiler. Rüzgarlı havada onları bekleyen kadın çok güzel giyinmişti. Uzun boylu ve inceydi. Wallander'e Mona'yı hatırlatmıştı. Selamlaştılar. Wallander kadının sinirli ve üzgün olduğunu yüzünden okuyabiliyordu. Hemen bütün dikkati uyandı. ''Cesedi bulmuşlar mı? Böyle bir olay nasıl olabiliyor?'' Wallander cevabı Martinson'a bıraktı.
''Çok talihsiz bir durum ne yazık ki.''
''Talihsiz mi? Kabul edilemez bir şey bu. O zaman polis teşkilatı ne güne duruyor?''
''İyi soru ama,'' dedi Wallander, ''bunu başka bir gün masaya yatırırız.''
Binaya girip üst kata çıktılar. Wallander huzursuzdu. Dün gece arkasında bir şey bırakmış mıydı? Marianne Falk önden yürüdü. En üst katın sahanlığına ulaşınca durdu, kapıyı işaret etti. Martinson hemen arkasındaydı. Wallander onu yana itti, sonra gördü. Dairenin dış kapısı ardına kadar açıktı. Büyük bir özenle kurcaladığı kilit, hiç iz bırakmadan açtığı kapı birisi tarafından levyeyle kırılmıştı. Wallander kulak kabarttı. Martinson hemen yanındaydı. İkisi de silah taşımıyordu. Wallander tereddüt etti, bir alt kata inmelerini işaret etti onlara.
İçeride birisi olabilir diye fısıldadı. Destek çağırsak iyi olur. Martinson cep telefonunu çıkardı. Arabada beklemenizi rica ediyorum dedi Wallander. Marianne Falk'a. Ne oldu? Lütfen söylediğimi yapın. Arabada bekleyin. Kadın merdivenlerden inip gözden kayboldu. Martinson emniyetten birileriyle konuştu. Yoldalar. Merdivende kıpırdamadan beklediler. Evden çıt çıkmıyordu. Siren çalmamalarını söyledim diye fısıldadı Martinson. Wallander başıyla onayladı. 8 dakika sonra Hanson yanında 3 polisle merdivenlerde belirdi. Hanson'un tabancası vardı. Wallander diğer polislerin birinden bir tabanca aldı. Haydi girelim dedi. Tabancayı tutan eli hafiften titriyordu. Wallander korkuyordu. Her an her şeyin olabileceği bir durumla baş etmek üzere ise hep korkardı. Hanson'la göz teması kurdu. Sonra daireye doğru seslendi. Cevap yoktu. Tekrar bağırdı. Derken arkalarındaki kapı açılınca Wallander yerinden sıçradı. Yaşlı bir kadın çıkıp koridora dikkatlice baktı. Martinson kadını zorla içeri soktu. Wallander 3. kez seslendi. Hala cevap yoktu. Sonra içeri girdiler. Daire boştu. Fakat burası Wallander'in dün gece bıraktığı o tertemiz, derli toplu ev değildi. Bütün çekmeceler açılıp yerlere dökülmüştü, tablolar yamulmuştu ve plak koleksiyonu yere saçılmıştı. ''Burada kimse yok.'' dedi Wallander. ''Neuberg ve ekibini derhal buraya alalım. Gereğinden fazla zarar vermek istemiyorum.'' Hanson ve diğerleri çıktılar. Martinson komşuları sorguya çekmeye koyuldu. Wallander oturma odasında kapının eşiğinde durup etrafa baktı. Hayatında kaç defa suç işlenmiş bir odanın eşiğinde durup böyle bakmıştı. Bir şeyin değiştiğinden emindi ama tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Bir şey eksikti. Bakışları odada yavaşça dolaştı. Çalışma masasına 2. kez bakınca ne olduğunu anladı. Ayakkabılarını çıkarıp masaya yaklaştı. Beyaz duvara yaslanmış adamların fotoğrafının yerinde yeller esiyordu. Wallander çömelip masanın altına baktı. Yere düşen kağıt parçalarını tek tek kaldırdı ama fotoğraf yoktu. Bir şey daha eksikti, günlük. Wallander bir adım geri atıp nefesini tuttu. Birisi burada olduğumu biliyordu diye düşündü. Birisi benim içeri girip çıktığımı gördü. Acaba içgüdüsel olarak bunu sezdiği için mi pencerelere yürüyüp sokağa bakmıştı? Orada göremediği birisi vardı. Karanlık gölgelerin en kuytusuna saklanmış biri. Martinson aklından geçenleri böldü. Karşı dairede oturan komşu, Håkansson adında dul bir kadın, sıra dışı bir şey görmemiş ya da duymamış. Wallander sarhoş oldu ve o apartmanın 1. katında sabahladığı geceyi hatırladı. ''Burada yaşayan herkesle konuş. Kimse bir şey görmüş mü öğren?'' ''Başkasına yaptırsak olmaz mı? Benim zaten işim başımdan aşkın.'' ''Doğru yapılması çok önemli.'' dedi Wallander. ''Burada çok oturan yok zaten.'' Martinson tekrar yola çıktı. Wallander bekledi. Neuberg'in ekiplerinden biri 20 dakika sonra geldi. ''Neuberg de yolda.'' dedi. ''Fakat trafoda çok önemli bir iş üstündeydi.'' Wallander başıyla onayladı. Telesekretere bakın dedi. Ne bulabilirseniz hepsini istiyorum. Memur notunu aldı. Bütün daireyi kordonla çevirin dedi Wallander. En ince detayına kadar incelenmesini istiyorum. Burada oturanlar tatilde mi? Burada oturan kişi ATM'nin yanında ölü bulunan adam dedi Wallander. Adli tıp incelemesinin titizlikle yapılması çok önemli. Daireden çıkıp sokakta yürüdü. Gökyüzünde hiç bilmemle Falk arabasında sigara içiyordu. Wallander'i görünce arabadan çıktı. Ne olmuş? Birisi eve girmiş. Nasıl olur da bir ölüye bu kadar saygısızca davranılabiliyor? Boşanmış olduğunuzu biliyorum ama evini iyi tanıyor muydunuz? Adamız iyiydi. Onu burada çokça görmüşlüğüm var. ''Bugün birkaç saat sonra geri dönmenizi rica edeceğim.'' dedi Wallander. ''Olay yeri inceleme ekibinin işi bilsin, sonra benimle daireyi gezmenizi istiyorum. Ortadan kaybolan bir şey varsa fark edebilirsiniz.'' ''Ah sanmıyorum.'' dedi kadın tereddüt etmeden. ''Neden öyle düşünüyorsunuz?'' ''Uzun yıllar evliydik, o zamanlar onu çok iyi tanırdım ama sonraları değil.'' ''Ne oldu ki?'' ''Değişti.'' ''Hangi açıdan?'' Artık ne düşündüğünü anlayamıyordum. Wallander kadına bakarken düşünceliydi. Fakat yine de evden bir şey alınıp alınmadığını anlayabilirsiniz. Buraya daha önce geldiğinizi söylediniz.
Bir lamba ya da tablo eksilmişse söyleyebilirim herhalde ama bu kadar. Tinas'ın çok sırrı vardı.
Ne demek istiyorsunuz?
Ne diyorsam onu işte. Aklından ne geçiyordu ya da ne yapıyordu bilmiyordum. Telefondaki ilk konuşmamızda size bunu açıklamaya çalışmıştım.
Falk'ın günlüğünde dün gece okudukları aklına geldi. Kocanız günlük tutuyor muydu biliyor musunuz?
Tutmadığından eminim.
Hiç tutar mıydı?
Hiçbir zaman.
Bir konuda haklı diye düşündü Wallander. Eski kocanız uzayla ilgilenir miydi? Kadın ciddi anlamda şaşırdı.
Neden soruyorsunuz?
Merak ediyorum.
Gençliğimizle birlikte yıldızlara bakardık ama ondan başka bir ilgi gösterdiğini hatırlamıyorum.
Wallander yeni bir konuya geçti. Kocanızın bir sürü düşmanı olduğunu ve endişeli göründüğünü söylediniz.
Evet, bana aynen böyle dedi.
Başka ne dedi?
Onun gibi insanların hep düşmanları olurmuş.
Hepsi bu mu?
Evet.
Benim gibi insanların hep düşmanı olur diye tekrar etti Wallander.
Evet.
Sizce ne demek istemişti?
Söylediğim gibi işte, artık onu anlayamıyordum.
Durdukları yere bir araba gelip yanaştı. Nüyberg indi. Wallander konuşmayı şimdilik tamamlamaya karar verip kadının numarasını aldı. Gün içinde tekrar iletişime geçeceğini söyledi. Son bir soru. Birisinin onun cesedini çalması için herhangi bir neden düşünebiliyor musunuz?
Tabii ki hayır.
Wallander'in başka sorusu yoktu. Kadın arabasına binip park ettiği yerden geri geri çıkınca Nüyberg yanına geldi. Ne olmuş dedi.
Eve girilmiş.
Şimdi buna vaktimiz var mı?
Diğer olaylarla bağlantılı. Tam olarak nasıl bilmiyorum ama içeride bir şey bulabilir misiniz? Bakmanızı istiyorum.
Nüyberg burnunu çekti. Haklıymışsın dedi. Malmö'deki meslektaşlarımız elektrik rölesini getirir getirmez durum apaçık ortadaydı. Trafo çalışanları da o parçanın tam olarak nereye ait olduğunu gösterdiler.
Wallander heyecanını bastırdı. Hiç şüphe yok yani.
Hiç. Nüyberg binaya girdi. Wallander sokaktan mağazalar ve ATM'nin olduğu yöne doğru baktı. Höckberg ve Falk arasındaki bağlantı görülmüştü artık. Ancak bunun ne anlama geldiğini henüz bilmiyorlardı.
Wallander tekrar emniyetin yolunu tuttu. Birkaç metre yürüdükten sonra tempoyu arttırdı. Endişeleri yüzünden hızlı yürüyordu.
14. Bölüm.
Wallander emniyete döndüğünde artık gittikçe kaotik olan ayrıntıların elle tutulur bir sıralamasını yaptı. Ancak kilit olayları hala zihninde birleştiremiyordu. Çarpışıp tekrar ayrı yollara gidiyorlardı.
Saat 11'e yaklaşırken tuvalete gidip yüzüne soğuk su çarptı. Bu da Rüitberg'den öğrendiği bir şeydi. Sabrın taşıp zihnini ele geçiriyorsa yapılacak tek şey vardır. Soğuk su gibisi yoktur.
Sonra kahve almaya kantine gitti fakat daha önce pek çok kez olduğu gibi kahve makinesi bozuktu. Bir ara Martinson kendi aralarında para toplayıp yenisini almayı önermişti. Kahve erişimi tam sağlanamadan hiç kimse polislerden iyi iş çıkarmasını beklememelidir tezini öne sürmüştü.
Wallander makineye mutsuz mutsuz baktı. Masasının bir yerlerinde bir kutu çözünebilir hazır kahve olduğunu hatırladı. Odasına dönüp aramaya başladı. Sonunda çekmecenin en dibinde ayakkabı boyası ve bir çift eprimiş eldivenin yanında buldu. Sonra yaşanan olayların bir listesini yaptı, kenara da zamanları yazdı. Derine inmek, bütün olayların birbiriyle bağlantılı olduğu seviyeye gelmek istiyordu. Orada bir şeyler olduğunu biliyordu. Wallander bu işi bitirince sanki çok pis ve akıl almaz bir masalın içindeymiş gibi hissetti. İki kız gece çıkıp bira içmişti. Kızlardan birinin yaşı o kadar küçüktü ki bira servis edilmemesi gerekiyordu. O akşam bir noktada oturdukları yerleri değiştirmişlerdi. Bu da restorana Asya kökenli bir adamın gelip yakınlardaki bir masaya oturmasıyla aynı esnada olmuştu. Bu adam Hong Kong'da ikamet eden Fu Cheng adında birine verilen sahte bir kredi kartıyla ödeme yapmıştı. İki saat sonra kızlar taksi çağırmıştı. Rüdsgord'a gitmek istemişlerdi ve bu esnada taksiciye saldırmışlardı. Adamın parasını çalıp kaçmışlardı. İkisi de kendi evine gitmişti. Polis onları tutuklayınca ikisi de suçu itiraf etmiş, para için yaptıklarını söylemişti. İki kızdan büyük olan polisin bir anlık dalgınlığından faydalanıp emniyetten kaçmıştı. Daha sonra yanmış cesedi üst hat dışındaki trafoda bulunmuştu. Çok büyük ihtimalle cinayete kurban gitmişti. Bu arada bu trafo Güney İsveç'in elektrik dağıtımı açısından çok önemli bir noktaydı. Höckberg öldüğü zaman Skåne'nin büyük bir bölgesi de karanlıkta kalmıştı. Bu olaydan sonra Persson ilk itirafını geri alıp hikayesini değiştirmişti. Aynı zamanda paralel bir hikaye daha ilerliyordu. Bu parantez, bu küçük çaplı hikaye diğer olaylara tam göbekten bağlı olabilirdi. Tillnes, Falk isminde boşanmış bir bilişim danışmanı bir pazar günü evini temizlemiş, sonra akşam yürüyüşüne çıkmıştı. Daha sonra ATM önünde ölü bulunmuştu. İlk incelemeden sonra kapsamlı otopsi raporu çıkmış, polis herhangi bir suç unsuru olma ihtimalini eleyince dosya kapanmıştı. Daha sonra adamın cesedi morgdan çalınmış ve yerine üst hattaki trafodan çıkan bir elektrik rölesi bırakılmıştı. Ayrıca Falk'ın dairesine de girilip günlüğü ve çerçeveli bir fotoğraf çalınmıştı. Tüm bu olayların çeperinde bir grup fotoğrafında ve restoran müşterisi olarak sahneye çıkan Asyalı bir adam vardı. Wallander bütün yazdıklarını okudu. Soruşturmanın hala başındaydılar fakat bu özeti geçerken yeni bir bağ kurmuştu. Eğer Höckberg öldürülmüşse bunun sebebi birisinin onun konuşmasını istememiş olmasıydı. Falk'ın cesedi de bir şeyi saklamak için götürülmüştü, ortak payda buydu. Asıl soru örtbas edilecek olan ne diye düşündü Wallander ve kim yapıyor bunları? Wallander notlarını kenara itmek üzereyken bir şey daha aklına geldi. Erik Höckberg'in söylediği bir şeydi. Modern toplumumuzun hassasiyeti hakkındaydı. Wallander notlarına tekrar baktı. Trafoyu olayların merkezine koyarsa ne olurdu? Birileri bir insan bedeni kullanarak Güney İsveç'in elektrik bağlantısına korkunç bir yöntemle zarar vermeyi başarmıştı. Dolayısıyla olaya sabotaj diye bakılabilirdi. Peki, ya neden Falk'ın cesedi çalınınca yerine elektrik rölesi bırakılmıştı? Tek mantıklı açıklama birisi Höckberg'in akıbetiyle Falk'ın arasında bir bağlantı olduğunu açıkça göstermek istemişti. Peki ama bu bağlantı ne anlama geliyordu? Wallander'in siniri bozuldu. Notlarını kenara itti. Bir çıkarıma varmak için çok erkendi. Peşin hükümler vermeden daha fazla ipucu aramak zorundaydılar. Dalgın dalgın kahvesini içti, sandalyesinde bir öne bir arkaya sallanıyordu. Daha sonra gazeteden kopardığı sayfaya uzanıp kişisel ilanlara göz atmaya başladı. Ben olsam ne yazardım diye merak etti. Diyabeti ve kariyeriyle ilgili şüpheleri olan 50 yaşındaki bir polisle kim ilgilenirdi? Özellikle ormanda yürüyüşlere, ateşin karşısında geçirilen akşamlara ya da deniz gezintisine ilgisi olmayan biriyle hem de. Wallander sayfayı kenara koyup yazmaya başladı. İlk girişimi samimiyetten bayağı uzaktı. 50 yaşında bir polis boşanmış, yetişkin bir kızı var, yalnızlıktan yorulmuş. Dış görünüş ve yaş önemli değil ama evde zaman geçirmekten ve operadan hoşlanan biri olmalı. Cevabınızı polis 97'ye yollayın. Yalan diye düşündü Wallander. Dış görünüş tabii ki önemliydi. Yalnızlığıma bir çare aramıyorum ki, ben arkadaşlık istiyorum. İkisi arasında büyük bir fark var. Ben yatacağım birisini istiyorum. İstediğim zaman yanıma gelecek birisini arıyorum. İstediğim zaman da beni rahat bırakacak birisini. Sayfayı yırtıp en baştan başladı. Bu kez yazdıkları gerçeğe daha yakındı. 50 yaşında bir polis, diyabet hastası, boşanmış, büyük bir kızı var. Birlikte vakit geçirebileceği birisiyle tanışmayı diliyor. Aradığım kadın çekici olmalı, fiziği düzgün olmalı ve cinselliğe önem vermeli. Cevabınızı yaşlı kurta gönderin. Böyle bir ilana kim cevap verirdi ki? Aklı başında olan vermezdi herhalde. En baştan başlamak için sayfayı çevirdi fakat kapının tıklatılmasıyla aynı anda yarıda kaldı. Öğlen olmuştu, Höglund gelmişti. Wallander iş işten geçince fark etti ki gazeteli kişisel ilanlar sayfası masasının üstünde çarşaf gibi açık duruyordu. Wallander sayfayı buruşturup çöpe attı ama Höglund'un onun ne yaptığını gördüğünü düşününce sinir oldu. ''Asla kişisel bir ilan vermeyeceğim.'' diye düşündü öfkeli öfkeli. Höglund gibi birinin cevap verme ihtimali çok yüksekti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 171.